Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz efendim. Her zaman olduğu gibi mikrofonlarımız başında. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la mutlu evlilikleri araştırmaya, konuşmaya, izini sürmeye devam ediyoruz. Efendim bugünkü konumuz eşler ve eş ilişkisiyle ilgili. Değişim mümkün mü? Yani insan, şu soruyu sorsam hocam size, yedisinde neyse yetmişinde de odur. Bir atasözümüz var. Bu eş ilişkisi için ne kadar geçerli? Bundan ne çıkarmalıyız? İnsanlar umutlu mu olsun, umutsuz mu olsun, nasıl bir söz söyleyebiliriz? Buyurun hocam.
Feyzullah, bu soru sahici bir soru ve gerçek hayatta karşılığı da oldukça önemli. Şimdi evliliği zorluk içinde olan, sorunlar yaşayan kişiler bir değişimin olup olmayacağını ölçmeye çalışırlar. Bir nevi hani bundan sonra ne yapacaklar, ayrılacaklar mı, devam mı edecekler? Bunda değişir mi, değişmez mi? Yani hem daha çok eşlerinin değişip değişmeyeceğini sorarlar. İlişkinin, evliliğin seyrini değişip değişmeyeceğini sorarlar. Ne yazık ki insanlar kendilerinin değişip değişmeyeceğini az sorarlar.
Evet, daha
az. Hepimiz öyle bir eğilimdeyiz ama aslında bunu yapmamız lazım. Psikolojinin biliyorsun en önemli mesajlarından bir tanesi, başkasını değiştirmekten çok kendinizi değiştirin.
Evet.
Üzerine kuruludur ve bizim değişimimiz başkasının değişimini aslında en direkt olarak tetikler. Ama insanlar başkaları değişir mi sorusunu sormaya daha eğilimli. Şimdi bu soru pratikte önemli bir şey ve bunun cevabını bulmak kişinin hayatını etkileyecek. İnsanlar yedisinde neyse yetmişinde o mudur? Hem evet hem hayır. Niye hem evet hem hayır? Bir açıdan evet, insan karakteri dediğimiz, kişilik dediğimiz şey zamana dayanıklıdır. Cidden de bazı huylarımız, hani başka bir benzeri vardır ya, can çıkmadan huy çıkmaz,
evet,
diye. Bu da aynı şeyi gösterir. Mesela diyelim ki bir kişi ekonomik olarak parasını harcamakta biraz cimri ise, başkalarına vermekte biraz cimri ise, fazlaca tutumlu ise, bu genellikle bir kişilik özelliğidir ve hayat boyu devam etme eğilimindedir. Bizim psikolojimiz, kişilik yapımız, mizaç özelliklerimiz biraz biyolojik, biraz yaşantılarla oluştuğu için büyük oranda devam etme ve kalıcı olma eğilimindedir. Ama bu mutlak bir kalıcılık, mutlak bir devam etme şeklinde yorumlanamaz. Niye? İnsanların bir yandan da değişebileceğine dair çok sayıda şey söyleyebiliriz. Örneğin bir insan yıllarca alkol kullanabilir ama bir noktada alkolü bırakabilir mi?
Bırakabilir.
Bırakabilir. Yıllarca sigara içiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bırakabilir misiniz?
Şüphesiz.
Bırakabilirsiniz. Demek ki bir insan ateistken dindar olabilir mi? İnanabilir mi? Ciddi bir değişim. Bir insan inanırken ateist olabilir mi?
O da mümkün.
O da mümkün. Ciddi bir değişim. Bir insan yaşam tarzı açısından diyelim ki dini hiçbir değere dikkate almaksızın yaşarken sonra dindar olabilir mi? Dini bir yaşayış tarzı yaşayabilir mi? Mümkün. Tersi mümkün. Mümkün. Demek ki bir yandan değişim. Şimdi diyecek ki bunlar yaşam tarzı. Kişilik içinde aynı şeyleri söyleyeyim. Bazı insanlar diyelim ki öfkeli. Kendi haline bıraktığımız zaman insanların öfkeli olma eğilimi devam eder. Ama her insan aynı zamanda yapıp ettiklerini değerlendirir, ölçer. Bir noktadan sonra ya bu öfkeli olmak benim için problem, benim başıma bela oluyor, sorun oluyor deyip kendi kendini değiştirmeye başlayabilir.
Denetlemeye başlıyor.
Aha.
Evet, biraz düzenlemeye, değiştirmeye, ara ara kaçsa da bazen böyle onun farkına varıyorsa.
Sonra gidip bir öfke eğitimi, ya bir dakika ya bu öfke eğitimi denen bir şey varmış. İki tane kitap okusa, bununla ilgili diyelim ki video izlese, bununla ilgili gidip bir eğitime katılsa, hatta bir bireysel psikoterapi alsa bu özelliğini toparlayabilir. Veya bir insan diyelim ki aslında cimri, doğası itibariyle parasını vermekte zorlanıyor. Ama gitti bir gün çok güvenebileceği insanlardan, sevdiği insanlardan mesaj aldı. Ne gibi? Hayır yapmanın bereketi hakkında. Bu mesajı ala ala zorlansa bile elinde vermeye başladı. Mümkün mü?
Mümkün.
Mümkün. O zaman bir denge var. Bir insanın kalıcı olma ihtimali özelliklerinde var. Değişme olasılığı da var. Şimdi öyle o zaman bunu nasıl ayırt edeceğiz? Beceri burada. Şimdi ne varsa değişmeye ümitlenmeyin derim ben. Eşiniz bir vicdansız psikopat, şiddet eğilimli bir adamsa değişim beklememek, yani nasıl diyelim, öfkeye bağlı şiddet değil de yani şiddeti siyaset olarak kullanan bir psikopatik bir tarzı var ise, bir psikopatın psikiyatrik psikolojik değişimi neredeyse zordur. Böyle bir durumda beklemeyi ümit etmek, değişir diye beklemek, tekrarlayan bir travmaya, acıya, şiddete maruz kalmak demektir. Hatta böyle kişilerine sabret demek, o kişiyi ölüme yollamaktır. Böyle bir durumda değişimi beklemek gerçekçi değildir. Veya diyelim ki işte eşiniz bir şüpheci hastalığına yakalandı, tedavisi için belli bir şey yaptınız. Burada daha çok değişmekten ziyade kabul meselesini esas almanız lazım. Ben bu haliyle kabul edebilir miyim, yönetebilir miyim meselesine bakmak lazım. Orada da değişim zor. Ama diyelim ki eşiniz iyi bir insan. Beraber iyi bir öykünüz var. Birbirinizi beğenmişsiniz. Birbirinize yakınsınız, duygusalsınız. Sonra çocuklarınız oldu. Adam böyle hayatta bir yer edinmeye çalışmaya başladı. Birçok baba çocukları olduğu zaman başka bir varlığa döner aslında. Bir nevi çocuklarının geleceğini hazırlamakla ilgili bir duygu yerleşir ona. Biraz da işin içine girince işin gereği de iş onu çeker. Bir anda işkolik bir adama dönebilir. Aşırı çalışan, size emek vermeyen, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir adam oluverebilir ve bu yıllarca devam edebilir. Böyle bir durumda değişim mümkün müdür? Mümkündür. Buna sabır tavsiye edilebilir mi? Edilebilir.
Edilebilir.
Bu adam bir gün gerçekten, ya bir dakika ya, mal mülkü böyle şey yaptık da ne olacak çocuklarımız, bir de bunu hatırlattın da kardeş, sen bu kadar çalışıyorsun ama bu çocuklarla vakit geçirmediğinde bir bağ kuramayacağını, bağ kuramadığında bu çocukların sana gelecekte hayırlı olmayacağını farkında mısın diye hatırlattığında, akıllı bir adam bunu düşünüp işiyle ailesi arasındaki dengeyi yeniden sağlamayı öğrenebilir. Böyle bir durumda değişimden yana taraf olmamız lazım ve değişmeyi ummamız lazım. O zaman umut umutsuzluk meselesini toptancı bir şekilde yaklaşmak yerine aslında mesele bazlı tartışmak, bakmak lazım. Ve o meselenin analizini yaptıktan sonra bir burada değişimi mi beklemek lazım? Yoksa artık burada değişimi beklemesi pek mümkün olmayacağını görüp kabul mü edelim bunu? Bu haliyle ben idare edebilir miyim? Veya bu işin dışına mı çıkacağım? O zaman bu kararı vermek gerekir.
Yani bir taraftan da hani şey sorumuz var diyor hocam. Eş mi hasta, ilişki mi hasta diye. Yani kişilerin değişimi zor olsa da kişiler arası ilişkinin değişimi bu kadar zor değil, değil mi? Kişinin değişmesi kadar zor bir mesele değil. Bir sürü terapi ekolleri var, oradan biliyoruz. İlişkiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Kişinin belki dediğiniz gibi o paraya olan bakışı, mizacı içten çok değişmemekle birlikte davranış tarzı değişebiliyor. Ve bu davranış tarzı uzun süre devam ettiğinde kişilikte de esnemeler olabiliyor. En azından dediğiniz gibi bu benim evliliğime zarar veriyor ya da işime zarar veriyor, hayatıma zarar veriyor. Bir yerde değişim kabullendikten sonra davranış örüntüleri, davranış çeşitleri değişebiliyor ya da değişime uğrayabiliyor davranış kalıpları.
Feyzullah, önemli bir şey söylüyorsun. Bunu mesela başka bir tarzdan izah edeyim. Evliliklerde dönemler var. Nasıl diyelim ki biyografilerde bir insanın hayatını, meşhur kişilerin hayatlarını şu dönem, birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem diye böyle ayırırlar ya.
Evet.
Aslında evliliklerde de dönemler olduğu kanaatindeyim. İki eşin birbirleriyle ilişkisi, ya çevresindeki yaşam şartları, çocuklar, yaşam dönemleri dediğimiz evlilikteki dönemlerin bir kısmını ne belirler? İşte çocuk öncesi, bir çocuğun küçük çocukların olduğu dönem, çocukların ergenlik dönemi, çocukların evden ayrıldığı dönem, işte daha 2 yaşın yaş kaldığı dönem, yaşlılık dönemi gibi yaşamın gelişimsel dönemine bağlı dönemler üzerinden tanımlar. Her bir dönem kendine özgü dinamikler getirir.
Evet.
Bazı psikolojiler, bazı haller aslında dönemin özelliğidir, dönemin psikolojisidir. Mesela yeni çocuğu olmuş bir annenin çöküntüye uğraması neredeyse çok yaygın bir meseledir. Uzun süre diyelim ki evde bir 24 saat kendisine bağımlı bir çocukla beraber kalmış olmak bir anneyi zorlayabilir. Buradan bakıp evlilikle ilgili büyük kararlar vermek doğru değildir. Çünkü bu değişebilir bir durumdur. Yani bir dönemle ilgili bir meseledir. Böyle durumlarda sabretmek, beklemek daha doğrudur. Çünkü yaşam geçişinin psikolojisiyle ilişkili bir meseledir. Ama bence bunların da dışında evliliklerde dönemler var. Mesela eşlerin birbirlerine çok yakın olduğu, bir dönem çatışmalı bir döneme girdiği, belli bir dönemden sonra eşlerin yeniden birbirine yaklaştığı dönemler. Bunu anlamanın yolu şu, aslında çevresindeki insanlara, ya sizin evliliğiniz nasıl seyretti, uzunlamasına seyri nasıldı diye soru sormak. Çünkü bunu yaptığım için biliyorum, Mutlu Evlilik Araştırması'nda. Evet. Evliliğinizin seyri nasıldır diye sorduğumuzda aslında tek düze başladığı gibi giden evlilikler de var. Başladığından giderek daha iyi olan evlilikler var. Başladığından giderek kötüye giden evlilikler var. Bir başlayıp düşüp, yükselip, düşüp, yükselen iyi veya kötü dönemler gibi. Nasıl ekonominin iyi veya kötü dönemleri vardır ya.
Evet.
Onun gibi evliliklerde aslında dönemler de olabiliyor. Bir takım psikolojik faktörlerin etki ettiği şey. Şimdi
psikolojik eğer, ya da dış faktörler.
Veya dış faktörlerin, sosyal faktörlerin. Eğer böyle dönemsel bir mesele var ise aslında sabretmek lazım. Değişebilir olduğunu bilmek lazım en azından.
O ayrımı nasıl yapabilirler? Ya bu dönemsel bir şey, bu biraz farkındalık gerektiriyor. Bazen böyle sorunlar olduğunda hepimiz yapıyoruz karşımızdakinin, bunun kişiliğini atfediyoruz, asla değişmeyecek diyoruz, zaten hep böyleydi diyoruz, bir sürü psikoloji devreye giriyor orada, bir belki hani o farkındalık gerekiyor galiba.
Mesela biraz önce verdiğim örneği biraz daha açayım. Dedim ki eşiniz var, tanıyorsunuz, kişilik özelliklerini biliyorsunuz, yaşama karşı halini biliyorsunuz, enerji düzeyini biliyorsunuz, fakat bebek oldu, her şey keyifli, çok şükür diyorsunuz, bir evladınız oldu. Herkes mutlu. Anne uyuyamamaya başladı. Bebek gecenin saatinde, geç saatinde uyanıyor. Anne bir uykusuzluk problemi yaşamaya başladı. Biyolojik değişimler oluyor bu dönemde. Hayatı kısıtlanmaya başladı. Öncesinde diyelim ki hareketli canlı bir şeyin bebekle beraber yaşıyor. Herkes de olmuyor ama bazı insanlar da aynı rutinin içinde, evin içinde sürekli kalmak. İşte bu arada diyelim ki işlerini büyüttü, daha çok çalışmaya başladı. Bir yalnızlık dönemi haline girmeye başladı. Yalnız kaldığı için eşe talebi arttı. Eş talebi karşılamayınca veya karşılayamayınca onu eleştirmeye başladı. Eleştiriye karşı eş halden anlamayıp karşı eleştiri yapmaya başladı. Bak eşler İyiyken yavaş yavaş birbirlerini eleştirmeye başladı. Yatkınsa hafif bir depresif ruh haline girmeye başladı. Depresif ruh haline girince daha öfkeli, sinirli biri olmaya başladı. Sinirli, öfkeli, depresif olunca da hem çocuğa, hem hayata, hem eşe karşı bakış açısı değişmeye başladı. Ve acaba bu evlilik bana kötü geldi, boşansam mı diye düşünmeye başladı. Şimdi mesela böyle bir durumda karar almak doğru mu?
Oldukça yanlış.
Oldukça yanlış. Geçici bir dönem bu. Özel psikolojilere, sosyal şartlara bağlı bir şey. Kalıcı bir hali göstermiyor. 2 yaşın da asli karakteri, asli hali değil bu. Bu o zaman değişebilir bir şey. Buna umutlanabiliriz. Buna sadece gerekli müdahalelerin yapılması gerekir. Müdahaleler nedir? Anneye nefes alacak haller yaratmak. Erkeğe bak eşin düştüğü haline el atmazsan, yardımcı olmazsan, katkı sağlamazsan işler daha kötüye gider mesajını anlatmaya çalışmak. evinle işin arasındaki dengeyi sağlaman gerekmek. Uyku miktarına biraz yardımcı olman gerek. Halden anlaman gerekecek. Sosyal çevreden, ya bir dakika ya, bu anneye çocuğa biraz destek atın. Biraz nefes alacağı zamanlar oluşturun demek. Ne bileyim işte, çocuk için kısa zamanlı oyun alanları oluşturmak. Kısa zamanlı bakım zamanları oluşturmak. Anne bir çıksın, bir nefes alsın, bir etkileşim olsun. Anneye ya sosyal bir çevre bul. Senin gibi bebek, aynı yaşta olan kişilerle sosyalleş. Bir dizi psikolojik sosyal destek. Değişim, çevre desteği, eşlerin değişimi. Bunun birçok insanın başına gelen bir mesele olduğunu, deneysel ve geçici bir mesele olduğu, bakış açısını öğretmek.
Burada büyüklere de hocam biraz şey düşüyor galiba. Sık duyuyorum çünkü. Şimdi eski nesil, işte eski toprak dediğimiz anneler, anneanneler, babaanneler, bazen kızlarını, bazen de gelinlerin işte. İşte biz 3 çocuk büyüttük, işte hepsiyle de ilgilenip bütün işleri de yapardık. Ne oldu şimdi size? İşte siz de işte hiçbir işe yaramıyorsunuz gibi böyle ağır ithamlar da olabiliyor. Yani halbuki orada kadıncağız belki bir döneme girmiş. Yani bir şey, anne de böyle üst perdeden kendi kızına diyor bunu yani. Biz işte 3 çocuk 4 çocuk büyüttük, böyle hepsiyle de ilgilendik. Ne olmuş şimdi size demeleri böyle daha da onlara şey. Yani biraz halden de anlayacaklar yani.
Halden anlayacaklar. Ben o bunu söyleyen anneannelerin, babaannelerin kendi yaşadıklarını unuttukları galiba. Unuttukları kanaatindeyim. Yani bu anne olmak, hayat biçiminin değişmiş olması, çocukların o talepkarlığı, bütün nesillerde, yeryüzünde, bütün toplumlarda, geçmişte ve gelecekte insanları zorlayıcı özelliğe sahiptir. Sadece onlar atlattıkları için o dönemin pozitif anıları akıllarında kalmıştır. Aslında onları da böyle derinden bir dürtsen,
kim bilir neler çıkacak.
Neler çıkacak. Yani denesinler, gelinlerden böyle halden anlamayınca şöyle tatlı bir kahve arasında, ya neyse sen ne yaptın, ne yaşamışsındır şimdi, ne kadar zor olmuşsundur diye bir damardan girsinler. Eğer siyaset yapmazsa bak neler çıkacak.
Evet.
Yani o, ama onu söylemek zorunda. Onun pozisyonu böyle hani şey anlamda. Ya ne var ki sizinkinde değil de, ya atlatılıyor bunlar.
Bunlar da geçecek bu da.
Bunlar da geçecek. Bak oluyor böyle şeyler. Sonrasında hayır var. Zor zamanlardayız. Hayat biraz böyle bir şey şeklinde söylemeleri gerekir. Yoksa hani ne var sizin bunda dediğinizde halden anlamamış oluyorsunuz. Ama
rehberliklerine ihtiyacımız var.
Rehberliğin dili çok önemli bir şey. Evet. Şimdi mesela aynı şeyi bak, anneanne veya babaanne aynı şeyi. Kızım biz de yaşadık bunları. Gerçekten çok zor oluyor. Bak şöyle şöyle olmuştu. Nasıl uykusuzluk gözümden damlardı. Ayakta şey kalırdım, bir tanesi eteğime, ki o zamanlar daha fazla çocuk olduğu için muhtemelen de gerçekten daha zor şartlardaydı. Ama bir yandan da daha destekleri de vardı, onu da unutmamak lazım. O zorluklar yaşamışlardı. Şimdi bunları o dille anlattığı zaman bir tecrübe paylaşımına olur. Ama şöyle olduğu zaman, siz bizim zamanımızda şöyle şöyle bunlar vardı, biz bunları açtık, sizin eliniz bir yağ, balda bir yağda, bundan bile şey şikayetçisiniz, nankörsünüz demek halden anlamamak. Tecrübe paylaşımı yerine aslında suçlamak demek.
Suçlayıcı bir dil oluyor.
Evet. Suçlayıcı bir dille çok iyi şeyler söyleseniz bile hiçbir işe yaramaz.
Yaramaz. Doğru hocam.
Yani tecrübe paylaşımına bu anlamda gerçekten ihtiyacımız var. Özetle hani bu meseleye bakarsak aslında değişim mümkün. Yani 7'sinde neyse 70'inde ne olur şeyi o da odur. Can çıkmadan huy çıkmaz belli şeyler için doğru olabilir ama bu da esneme gibi olabilir. Mesela nasıl diyelim, bir kişinin sinirlilik payı 0 ile 100 arasında diyelim ki bir düzeyde 90'sa tamam, bundan 30 çıkmaz da. Ama 60 olur. Huy çıkmadı ama huy azalır.
Azalabilir.
Huylar azalıp değişebilir, artabilir, yönetebiliriz. Yani böyle bir ümitsizlik yerine. Ama tek şey ne? Gerçekten de risk içeren durumlarda, aptallık düzeyinde iyimserlik her zaman başımızı belaya sokar.
Evet. Ben şöyle bir şey desek çok iddialı bir şey olur mu acaba? Şimdi mesela evlilik üzerinden, eş ilişkisi üzerinden, evlilik terapileri üzerinden son olarak belki. Şimdi kişilikler az da olsa değişebilir mi? Değişebilir. Ama bunun eş ilişkilerine yansıması çok büyük olabilir. O küçücük değişimler eş ilişkisinde evliliğin seyrine müthiş katkılarda bulunabilir. Çok değişmemiş olur kişilik. İki tarafında. Çünkü kiminle evlenirsek evlenelim bir dizi farklılıklarımız olacak. Çok küçük değişimler ileride büyük daha memnuniyetlere sebep olabilir. Yani orada biz çok büyük acayip değişimler beklemiyoruz. Küçük değişimler. Onun yansımasını bekliyoruz aslında.
Çok güzel.
Evet hocam, kısa bir ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden belki birkaç kelam daha edip başka bir konuya geçmek isterim. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Aradan sonra devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Mutlu Evlilik Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında ben Deniz, klinik psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye devam ediyoruz efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam, şimdi farklı bir konuya geçelim. Aradan önce dinleyicilerimiz de eş ilişkilerinin değişip değişemeyeceği, insanların değişip değişemeyeceği konusunu biraz konuştuk. Şimdi biraz o eş ilişkilerinden sanki ayrılacağız gibi ama aslında her birimizin ihtiyacı olan, bilmemizde fayda olan bazı psikolojik belki teknikler, iyi oluş üzerine bazı teknikler ya da stresle baş etme konusunda bazı tekniklerden bahsedeceğiz ki.
Zaten programımız Feyzullah odağı evlilik ve eş ilişkileri ama biraz da psikoloji.
Evet, ve eş ilişkilerde evliliğe iyi gelebilecek belki buradan. Hani bireysel olarak bunların kazandığımızda ya da kullanabildiğimizde aslında eş ilişkilerini etkileyecek bir mesele. Burada sizin özgün sayılabilecek üzerine bir iki yazı, hatta iki üç yazınız olması lazım. Alan. Şöyle başlığı ben vereyim, ondan sonra sözü size bırakacağım hocam. Öğrenilebilecek psikoloji teknikleri neler olabilir? Bunlardan şöyle biraz bahsedelim hocam.
Evet. Şimdi bu öğrenilebilecek psikoloji teknikleri meselesi Feyzullah önemli. Niye önemli? Aslında bu normali geliştirme işi. Hani pozitif psikoloji hareketi bize ne diyordu? Psikolojinin işi sadece sorunlu olanı, hatalı olanı, negatif olanı, hastalık olanı araştırmak ve düzeltmeye çalışmaktan ziyade iyi olana bakıp normali geliştirmeyi de hedeflemeli.
Yani ne iyi, ne nasıl başarılmış, nasıl mutlu olunmuş buna bak ve buradan bir şeyler çıkar.
Çıkar ve bunun bir sonrası aslında bu geniş kitlelere yay. Bu ne yapıyor? Dayanıklılık dediğimiz bir şey artık. Psikolojik dayanıklılığı oluşturuyor. Çünkü bir takım yetenekleri, özellikleri eğer biz geniş toplumsal kesimlere yayarsak hem ruh halini var olan şey iyileştirmiş oluyoruz. Aslında bunun okuma yazma oranlarını toplumda yaymaktan başka bir farkı yok. Evet. Veya sağlıklı beslenmeyi toplumda yaymaktan başka farkı yok.
Neden? Çünkü sağlıklı beslenmeyi yayarsanız, kişiler sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı davranışları edinirse hastalığa yakalanma riskleri azalıyor. Böyle olunca zaten baştan hani onları daha dirençli, daha kuvvetli kılmış oluyoruz.
Aslında bu bahsedeceğimiz psikoloji teknikleri de tam da böyle bir şey.
Evet.
Normali geliştirici, aynı zamanda koruyucu.
Koruyucu. Kişilerin direncini, kuvvetini artıracak bir şey.
Kişileri yaşam içinde daha fonksiyonel hale getirecek. Aynı zamanda ruhsal strese karşı da koruyucu bir özellik gösterecek. Yani kişileri bir nevi nasıl bedenini güçlendirmek gibi ruhsal düzenini, iş sistemini, işleyişini, psikolojisini güçlü kılmayı öğretiyoruz. Bedenimizi geliştirmek gibi ruhsal dünyamızı, psikolojimizi güçlendirmek.
Ben ona şöyle şeylerde de böyle klinik İşte terapilerde de hep şöyle bir örnek veriyorum. Nasıl ki diyorum bedenimizin bir bağışıklık sistemi var. Ondan sonra böyle onun gıdaya, vitamine ihtiyacı var ki hastalıklara kolay yakalanmasın, bağışıklık sistemimiz yükselsin. Ruhun ya da psikolojinin de bir bağışıklık sistemi var. Bunun da doyurulması, bunun da bir vitamine ihtiyacı var. Bunları geliştirmeye ihtiyacımız var. Belki şimdi konuşacağımız bu teknikler aşağı yukarı bu bağışıklık sistemimizi, ruhi ya psikolojik bağışıklık sistemimizi artırabilecek bazı teknikler olacak. Evet hocam. Buyurun isterseniz bu tekniklerin birincisinden evet. Başlayalım.
16 tane teknik tanımlayacağız değil mi?
Evet.
Bu şey boyunca 16 tane teknik. Birden başlayalım. Anlam arayışı içinde olma ve inanmanın gücü.
Evet hocam, bunun üzerinde zaman zaman belki durmuştuk ama ne kadar tekrarlasak belki evet. de az. O yüzden evet. geniş geniş belki açıklamak
yeniden,
lazım.
Yeniden çerçeveleyerek konuşacağız. Bağlamında, yeni bir bağlamda konuşacağız. Çünkü bu pozitif psikoloji, varoluşçu psikoterapi ekolleri, daha dini temelli psikoloji ekolleri şu noktaya net bir şekilde gelmiş durumda. İnsan tekini manevi olandan uzaklaştırırsak, manevi olan olmazsa zayıf, eksik kalıyor. O yüzden de ister dinle ilişkili, ister dinlerden bağımsız manevi bir alanın inşa edilmesi gerekir. Çok enteresan, mesela bazıları hani bu spirituality akımı dediğimiz şey dünyada şu anda yükselen bir trend.
Ruhsalçılık ya da mistisizm.
Mistisizm gibi. Bunların bir kısmı aslında dini, ana dinlerden uzak da bir hareket bir kısmı. Hepsi öyle değil, bir kısmı öyle. İddiaları ne? Ya hani din var mı yok mu bilemiyoruz. Ama bu dininlerin söylediği manevi alan, inanma, daha sizden büyük olan bir şeye bağlanma, sizin ötenizdeki bir şeylerle bağ kurma, ötenizde bencilliği aşabilecek daha üst düzeyde bir fonksiyon gösterme, insan tekinin ihtiyacı ve ruh sağlığına iyi geliyor. O zaman hani varoluşçu psikoterapistler de demişlerdi ya, insan anlam arayan varlıktır.
Varlıktır, evet.
Viktor Frankl logoterapiyi kurarken insan anlam arayan bir varlıktır. Varoluşsal psikoterapi Irving Yalom, ölüm endişesi psikolojik zorlukların arkasındaki meselelerden bir tanesidir.
En önemli meseledir ya da belki de bir tanesi.
Eğer bununla yüzleşmeyen bir insan ruhsal olarak sağlıklı bir hale gelemez. Ölümün farkında olmak bizi ruhsal olarak büyütür. Korkutmaz, büyütür. Bunun daha yeni modern yaklaşımları, manevi olanla bağ kurmak zorundayız. Manevi alanı geliştirmemiz lazım. Hem bireye, hem insan ilişkilerine, hem toplumsal düzeye manevi olan katkı sağlıyor. Şimdi o zaman biz kitlelerde hayatı anlamını arayacak, hayat üzerine düşünecek, varoluşuna bir anlam verecek, yolunu bulabilecek bir yaklaşımı yaymak, onu iç tutarlı hale getirmek, sırf beden hazlarının ötesinde bir değere inanır hale gelmesini sağlamak, buna teşvik etmenin ruh sağlığı açısından koruyucu olduğunu düşünüyoruz. Hani bu programda daha önce de tanıştık ya, PERMA modelinde,
evet.
Mutluluk formüllerinde bir tanesi de anlamdı, meaning.
Evet.
Anlam varsa, insan hayatını anlamlı hale getiriyorsa, yani mesela diyelim ki bir Müslüman için ben yeryüzüne bir kul olarak geldim. Yeryüzü bir imtihan dünyası. Ölümden sonra bir hayat var. İyilik biriktirmem, kötülükten uzak durmam, hayırlı şeyler yapmam gerekir. Ahlaklı ve erdemli bir yaşam sürmeliyim diye bir felsefeye sahip olursa, dünya, ölüm, ölüm sonrası anlamlandırmış oluyor. Bu ruh sağlığını koruyan, geliştiren bir faktör. Bunu şöyle bir anlamda söylemiyoruz. Koruyan faktörler yani. Faktörler demek sağlıklı beslenince hayatınız boyunca size hiçbir hastalık gelmeyecek anlamında söylemiyoruz. Böyle bir faktör olunca siz bipolar olmazsınız demiyoruz. Ya da bipolar olsanız bile böyle bir anlayışınız olursa bipoların seyri hafif olur diyoruz.
Ya da işte depresyon diyelim ya da işte depresyon olabilir, kaygı bozukluğu olabilir. Evet.
Yani Müslüman bir insan, dindar bir insan, sahiden inanan insan depresyona girmez diye bir şey yok. O basit bir cümle. Çünkü Belhi 3. yüzyılda böyle söylememişti.
Evet.
İslam doktoru Belhi psikiyatrik rahatsızlıkları Hicri 3. yüzyılda anlatırken bazı depresyonların biyolojik olarak geldiğini, mevsimsel olarak geldiğini, insanın kendisi onun içinde bulduğunu, vesvesenin içinde bulunduğunu, bunun bedenin hastalığı olduğunu ifade ediyordu ve baş etmenin yollarını söylüyordu. O yüzden Müslüman depresyona girmez lafı boş bir laf.
Evet, biraz da çok zorlayıcı bir şey hocam.
Zorlayıcı bir şey. Ama Müslüman olmak, inanmak, manevi derinliği olmak depresyona çıkmaya katkı sağlar. Katkı sağlayıcı faktörlerden biri, baş etmeyle ilgili faktörlerden biri. Çok ağır biyolojik bir depresyonda o da işlemez. Yani biyolojik olarak programlanmışsa, diyelim ki ağır bir bipolar ise, mevsim geliyor, çok ağır bir depresyona giriyorsanız, beyin biyokimyanız çoktan değişiyorsa, bu aşamada yapabileceğiniz bir şey yok. Ama ara dönemde, iyi olduğunuz dönemde, manevi alan yine sizi koruyucu özellik gösterir. Demek ki koruyucu faktörleri zaten tıbbın genelinde etkili faktör, ama mutlak koruyucu diye bir şey yok.
Tabii ki.
Yani biz mesela Alzheimer hastalığında da okumak, öğrenmek Alzheimer'ı koruyucu bir etki yaptığını biliyoruz. Ama etki düzeyi bir düzeyde. Sınırlı.
Tabii mesela bulmaca çözmekten, sudoku çözmekten bahsediyoruz ama
sınırlı bir etki.
Sınırlı bir etki.
Bu eğer diyelim ki Alzheimer bir boyutu. Çünkü genetik. Beyin hücrelerinde yıkım oluyor.
Evet.
Tam bir, mutlak bir koruyuculuk diye bir şey yok. Hiçbir şey için yok. Ama bu yeryüzünü, yaşamı, hayatı, ölümü, ölüm sonrasını anlamlandırmak insan tekinin ruhsal uyumunu, mutluluğunu arttıran bir şey.
Evet.
Zaten kendiliğinden gelen bir şey. Yani istemesek de ölümle muhatap olmak zorundayız. Aklı başındaki herkes görüyor. Hayatından ne oluyoruz yani tek tek o ölümü, akış görüyoruz.
Evet. Yani belki günlük hayatta aklımızdan çıkabilir. Belki de kaçmak istiyoruz, görmek istemiyoruz ama hep yanı başımızda her zaman. Bununla bir düzeyde yüzleşmek ve anlamlandırmak zorundayız aslında hepimiz. Bir başka hocam teknik, ikinci teknik sizin yazınızdan yine bilişsel hataları tanıyıp düzeltmek. Önce bu bilişsel hata kavramını belki açıklamak lazım hocam.
Ne Feyzullah, burada mikrofonu ben alacağım, ben sana soracağım çünkü senin uzmanlık alanı. Bu işi benden daha iyi biliyorsun abi. Hadi bakalım, bilişsel hataları nasıl tanıyıp düzelteceğiz?
Estağfurullah. Şimdi 60'lı yıllarda psikologlar şunu fark ediyorlar. Araştırmalarında, hastalarında şimdi depresyona yakalanmış ya da kaygı bozukluğuna uğramış hastalar belli düşünce kalıplarını çok sık tekrarlıyorlar. Bu düşünce kalıpları aslında bildiğimiz şeyler. Mesela ya hep ya hiç tarzı düşünmek, aşırı genellemelerde bulunmak, falcılık yapmak, zihin okumak. Tabi bunlara böyle isimler veriyorlar, sonra kategorize ediyorlar. 10-12 tane böyle bilişsel hata var. Bunları belki açarız. Fark ediyorlar ki ya bunu hepimiz yapıyoruz ama bazı insanlar bazılarını çok sık yapıyorlar. Çok sık yaptıklarında da bu düşünce hatalarını depresyona yakalanma bir riskini artırıyor ya da kaygı bozukluğuna. Sonra da çıkmayı zorlaştırıyor. Sürdürücü bir faktör oluyor. Şimdi mesela felaketleştirme. Aşırı genelleme diyoruz. Yani içinde mesela dinleyicilerimiz dikkat etsin, ne kadar sık kullanıyorlar acaba bunu. Asla, daima, hep, hiçbir zaman, her zaman gibi cümle içerisinde çok bunu kullanıyorlarsa burada bir aşırı genelleme hatası yapıyor olabilirler. Yani bir kişi diyelim bir kaza yaptınız, yani arabanızı bir yere vurdunuz. Bunlar zaten hep benim başıma gelir dediğimiz zaman bu bir anlamda aşırı bir genellemedir. Halbuki o olaya özgüdür. Ama sanki benim genel olarak yetersizliğime ya da bahtsızlığıma bir şey gibi olur o. Kanıtmış gibi olur. Mesela eş ilişkilerinden bahsediyorum. Bu nasıl düşünce hataları buraya yansıyor? Şimdi bir tane örnek vermek istiyorum. Hep daha önce de vermiştik. Belki dikkatli dinleyenler hatırlayacaktır. Karı koca bir yerden geliyorlar. Bir davetten ya da bir oturmadan geliyorlar. Kadının yüzü asık. Eve girdiklerinde adam ne oldu falan diyor. Kadın bir süre belki şey yapmıyor. Ondan sonra patlıyor. Sen zaten, dikkat etsinler. Sen zaten beni başkalarının yanında aşağılamaktan zevk alırsın. Şimdi burada ne var? Burada aşırı genelleme var. Sen zaten diye hep diye içinden geçirdi. Aşağılamaktan zevk alırsın. Bir yine aşırı genellemeyle beraber bir etiketleme var. Ve zihin okuma var. Yani eşinin bundan zevk aldığını, bunu bilerek yaptığını zihnin içerisinde böyle sanki okuyor. Bir cümlede birden fazla düşünce hatası var. Şimdi bunun şey ne? Dezavantajı ne? Siz bu cümleyi kurduğunuzda ne oluyordu? Eşiniz de size hemen saldırılmış hissettiği için kendini savunmaya yönelik cümleler kurmaya başlıyordu. Bu eş ilişkilerine yansıyan tarafı. Ama bilişsel hataları, buna çarpıtma, düşünce hatası, bilişsel çarpıtma diyoruz. Birçok belki adlandırılmış şey var. Şunu unutmamamız gerek, bunu hepimiz yapıyoruz günlük hayatımızda. Ne kadar az yaparsak o kadar iyi diyoruz. Ne kadar az bu hataları, bu çarpıtmaları bulundurursak o kadar az diyoruz. Neydi onlar? Şöyle birkaç en çok yapılanları sayalım.
Dur Feyzullah, sen bir bilişsel davranışçı terapistsin. Ben soracağım. Aşırı genellemeyi söyledin. Hı hı. Siyah beyaz düşünme ne demek?
Siyah beyaz, bir sıfır, ya hep ya hiç gibi bu adlandırılabilir. Şimdi diyelim elinize bir müzik aleti aldınız. Başladınız biraz şey yapmaya ama böyle bir eğer ya hep ya hiç tarzı bir düşünce kalıbına sahipseniz ya da çok sık kullanıyorsanız şöyle olacaktır. Çok iyi bir neyzen olmayacaksan bu neyi elime almamın bir anlamı yok. Hı. Ya bunu en çok böyle şeylerde görüyoruz. Biraz ya da öğrenciler üzerine düşünelim. Bir sınavından biraz 70-75 almış. Beklentisi belki daha yüksekti ama kendini böyle biraz başarısız hissediyor. Çünkü içten içe aslında ya hep ya hiç tarzı o mükemmeliyetçi bir şey var. Yani 100 almadığı zaman kendini başarısız görüyor. Bunu aileler de yapıyor. Hı hı. 90 alan çocuğuna niye 100 almadın diye sorabilirler.
Peki.
Çok sık kullanmak burada o yüzden.
Peki. Keyfi çıkarsama.
Keyfi çıkarsama bir olayında bazı bir bilgi kırıntıları vardır. Oradan yola çıkarak büyük bir yargıya varırız. Yani arkadaşımız diyelim geçerken bize selam vermedi. Bu selam verme işini buradan işte beni değersiz buluyor, beni görmezden geliyor, ondan bana kızgın gibi bazı elimizde yeteri kadar kanıt olmadığı halde büyük bir yargıya ulaşma.
Halbuki orada kişi dalmış olabilir.
Olabilir. Ya hepsi olabilir. Kızgınlık da vesaire ama elimizde aslında yeteri kadar delil yokken böyle çıkarsamalarda bulunabiliyoruz. İşte bir başkası kişiselleştirmek. Bir anlamda ben bir hata yapıyorum. Zaten aptalın tekiyim. Zaten işte karşımızdaki ya da bir hata yapıyor olabilir. Zaten sorumsuzun teki. Yani bir yaptığı davranış onun bütün kişiliğine atfetme dediğimiz bir hadise. Felaketleştirme yine çok sık yapılıyor. Özellikle kaygı bozukluklarında. Ya da ona giden bir yol gibi aslında. İşte bir öğrenci için yine düşünelim. Sunuma hazırlanıyor ama müthiş kaygılı. Çünkü o sunum sanki hani kötü olursa hayatım mahvolacakmış gibi. Yani sunumunda hata yapmak, sunumun kötü olmasını felaketleştirmek dediğimiz şey. Zaten zihin okumayı da söyledik. Karşımızdakini sanki ne düşündüğünü bildiğimizi zannederiz. Buna da zihin okuma diyoruz.
Peki, şimdi bizim derdimiz Feyzullah öğrenebilecek psikoloji teknikleriydi. 16 tane teknik vardı. İkinci olarak birinci anlam arayışı meselesini konuşmuştuk. İkinci bilişsel hataları tanıyıp düzeltmek.
Yani bunları eğer tanırsak, bilirsek, düzeltmeyi de öğrenirse, ki internette olsun, işte YouTube'da olsun, çokça kaynak var. Çok kolay öğrenilebiliyor. İnsanlar bunu çok kolay şey yapabiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj olacak. Böyle düşünebilmek. Hele karı kocanın işte beraber böyle düşündüklerini düşünün. Daha az böyle yargılarda bulunduklarını. Çok faydalı bir şey.
Feyzullah, ben buna zihnimizi eğitmek diyorum.
Eğitmek.
Yani eğitimli bir zihinle düşünme biçimimizi ehlileştirmek. Nasıl bir huysuz bir atı ehlileştiriyorsak, aslında düşüncemizi nasıl diyelim ki bir elimizin becerisini arttırıyorsak, yüzmeyi öğreniyorsak, aslında zihnimizi kullanmayı da öğrenmemiz lazım.
Evet, ya kendi haline bırakıldığında, çünkü zihin çok böyle hatalar yapıyor hocam. Geçmişle ilgili, gelecekleri kendi haline bırakmamamız lazım.
Eğer biz bu beceriyi geniş kitlelere, okullardan itibaren öğretmeye başlarsak, aslında ruh sağlıklarını büyük korumaya büyük katkı sağlamış oluruz.
Belki ilkokul seviyesinden, hatta ilkokul öncesi, okul öncesi seviyesinden.
Dış fırçalamayı nasıl insanlara öğretiyorsak, aslında bilişsel hataları görüp bunu düzeltmeyi de öğretmek geniş kitlelere. Zaten bu şeyin öğretilebilecek psikoloji teknikleri dediğim şey bu. Bunu da hani bu benim hazırladığım genç insanın 8 veya 9 sorumluluğu, evet, meselesi var ya.
Evet.
Oranın içinde olacak bu.
Evet.
O bir bölümünde zihni düşünmeyi ehilleştirmek diye içine atacağımız yerde bir şey olarak bunu koymayı düşünüyorum. Şu aslında 16 tekniğin hepsi benim o hazırladığım well-being, bir insanı geliştirme programı, genç insanı 2 günlük bir workshop, atölye düşünün.
Evet.
Şu becerilerin hepsini öğretebileceğimiz bir ortam düşünün.
Evet.
Mesela bu da yerleştirilecek o atölyeye.
İnşallah. Güzel bir çalışma olur hocam. Bence de. Şimdi yalnız hocam şöyle bir şey var. Biz buna başladık ama daha ikincisini saydık ve programın aslında ikinci yarısında başlamıştık. Bitti. Bunu önümüzdeki programda devam edelim işlemeyi. Evet. Orada bütün yönleriyle ele almaya çalışalım. Ne dersiniz?
Evet.
Evet. Evet. Peki sevgili dinleyenler, öğrenebilecek psikoloji tekniklerini bir sonraki programda devam etmek istiyoruz. Şimdilik bir sonraki programa kadar bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş, psikiyatrist profesör doktor Medai Menat'la sizlere veda etmek durumundayız. Sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.